Ayrım 6. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 83. 4. Bölüm. Mustafa Sarı, köyün muhtarı, çevre köylerin sayılan, sevilen adamıydı. Köyleri küçük, okulları yoktu. Öğretmenleri de yoktu. Okul olmayınca öğretmen olur mu? Mustafa Sarı okul ve öğretmen istiyordu. CHP döneminde kendi okulunu kendin yap uygulamasında okulun kaba inşaatını yapmışlardı yapmasına. DP iktidara gelince vazgeçilmişti. Tam 4 yıldır okullarını ne devlet yaptı ne de kendileri yapmıştı. Kimsenin umurunda değildi okulunun yapılması. Kararlıydı Mustafa Sarı okulunu yaptırmaya. Ya küçük köy diye öğretmen vermezlerse, boşa gitmez miydi emekleri, boşuna olmaz mıydı yapılan masraf? O dönemde okul yapılması yavaşlatılmıştı zaten. Birçok politikacı da kim öğretmenini istemezse süreceğiz kampanyası ile seçime girdi. Köyünüz küçük, öğrenciniz az demiş Milli Eğitim Müdürü Muhtar Mustafa'ya. Öğretmen vermeyiz demiş. Ama Mustafa Sarı okulunu yaptıracak, öğretmen de alacak, okutturacak köyün bütün çocuklarını. Valiye gitmiş Muhtar Mustafa. Ben devletten bir kuruş istemiyorum, okulumu kendim yaptıracağım, yalnız öğretmen istiyorum demiş diretmiş. Muhtar Mustafa söz almış validen ve Milli Eğitim Müdüründen. Artık öğretmen alabilecek Muhtar Mustafa. Sevinç içinde dönmüş köyüne. Köyü Çerkez köyü Mustafa Sarı'nın. Dedeleri Kafkasya'da hep savaş halinde yaşamış Çarlık Rusyası ile. Dilden dile gelen geniş bir kültüre sahipler. Geleneklerine, kültürlerine sahip çıkıyorlar. Evleri, temizlikleri, giyimleri, büyüklere ve kadınlara karşı davranışlarıyla hemen fark ediliyor diğer köylerden. Geleneklerinde toplumsal kararlar bir muhtar 4 üyeye bırakılmaz. Her evden bir kişinin katıldığı halk meclisi niteliğinde oluşturulan bir kurulda tartışılırdı. Hukuksal ve ceza niteliğindeki anlaşmazlıklar mahkemeye aksetmez. Köyün yaşlı kadın ve erkeklerinden oluşan, yani tamatarlar, saygıdeğer büyükler tarafından yargılanır, karara bağlanır. Karar kesindir ve yazılı değildir. Saygı gösterilir alınan karara. Şayet uyulmazsa mahkemede çözülür. Şimdi uygulanmıyor. Muhtar Mustafa Sarı köylüyü toplayacak, okulun yapılıp yapılamamasını karara bağlayacaklar. Köyün yarısı okul yapılsın ama din dersi okutulsun. Köyün yarısı da resmi ilkokul yapılmasını istiyormuş. Muhtar Mustafa oylamada ilkokul olsun diyenlerin çoğunlukta olacağına güveniyor. Sonunda yapılmış oylama, eşit çıkmaz mı oylar? Yahya Hoca caminin imamıdır. Tarladaymış Yahya Hoca. Hemen haber salmışlar din dersi okutulsun diyenler. Gelmiş, uyarmışlar Yahya Hoca'yı. Din dersinin okutulmasını isteyenler. Yahya Hoca, hayır ilkokul olacak, yeni yazı okutulacak diye koymuş ağırlığını ilkokuldan yana. Şaşırmışlar Yahya Hoca'nın tutumuna. Ben Fak Ahmet'e Yahya Hoca'nın köyüne öğretmen olunca dost olduk Yahya Hoca'yla. Aydın bir adamdı Yahya Hoca. O günlerin güncel konusuydu aya gitmek. Günün birinde aya gidilir, giderler. Hem de kısa zamanda demiştik de yadırgamışlardı bizi. Allah'ın işine karışıyorlar diye. Çorum müftüsü Mustafa Efendi'ye götürmüşler konuyu. O da ayak basılacaktır ama bir sultan basacaktır ayağını demiş. O sultan da galiba Amerikalı kozmonot Neil Armstrong'du. Yahya Hoca da müftü Mustafa Efendi de yaşamlarını yitirdiler. Sultanın aya ayak bastığını göremeden. Ama müftüye konuyu götürenler yaşıyorlar. Fak Ahmetliler Mustafa Sarı'nın önderliğinde okullarını bitirdiler. İmece yaparak lojmanı ile birlikte ve güzel bir okul meydana getirdiler. Mustafa Sarı ile gitti, ilçeye gitti, valiye gitti, Milli Eğitim Müdürü'ne gitti. Okulumu bitirdim, öğretmen istiyorum dedi. Ben okulumu yaparken sizden bir şey istemedim ama tanıdığım bir öğretmeni istiyorum demiş, kabul etmişler. O da beni istemiş. Milli Eğitim Müdürü öğretmene soralım, öğretmenin de istemesi gerek demiş. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağırdılar beni. Milli Eğitim Müdürü köyü anlattı, köylüyü anlattı. Beni istediklerini söyledi, kabul ettim. Amcamın kızı Çabukan oradaydı, kız kardeşim de oradaydı. Kendi köyüme yakın, güzel bir köy Fak Ahmet. Ayrıldığım köy sitem etti biraz. Ben de devlet okulunu öğretmensiz bırakmaz. Biz hep birbirimize benzeriz. Siz yeni gelen öğretmeni de seversiniz. Bu kadar güzel insanları elbette öğretmen de sever dedim, gönüllerini aldım. Dediğim gibi de oldu. Benden sonraki öğretmenle de çok iyi anlaştılar. Ben bir hafta içinde taşındım. Bekiş köyünden Fak Ahmet köyüne. Fak Ahmet ormanın içinde, çevresi dağlar ve ormanlarla çevrili yemyeşil bir köy. köy güzel, insanları güzel, giyimleri, kuşamları, yaşamları güzel. Toplumsal yapıda yaşam düzeylerine ters dinsel bağnazlıklar var, genellikle yaşlı kuşakta. Fakahmetliler Çerkezlerin şapsığı kolundan 1860'larda başlamış Anadolu'ya göç. Çoğunlukla da Kuzey Kafkasya'ya benzer yerleri seçmişler. Orada da burada da o günde bugün de. Sosyal yapısı diğer halklardan farklı Çerkezlerin. Neden, niye sorusuna yanıt aramaya itiyor insanı bu durum. İlk USA gelen de Rus burjuvazisinin Batı ile ilişkilerinde, özellikle Fransız eğiticileri tarafından çocukların yetiştirilmesi başta düşünülebilinir. Böylece de Batı kültürünün etki alanında kalabilirler. Bu da yüzyıllar boyunca toplumsal yapısında bir değişikliğin oluşmasına neden olabilir diye düşünüyor insan. Böylece Kafkas halkları bu kültürün etkisinde kalmıştır, kalabilir. Tek Atlı romanını çeviren Mevlüt Atalay bir hayli inceleme yaptı oralarda. Fahri Huvaj, Avukat Özdemir Özbay, Öğretmen Nihai Özbek, ticaretle uğraşan bugünlerde oralarda bir iş kurmaya çalışan Hamit Özbek, bankacı Erdal Toytunç, oralara sık sık gidip gelen Öğretmen Mehmet Uzun, Fakahmetlili Recep Yücel. Kabarday Volkar Cumhuriyeti'ne ve diğer özerk bölgelerdeki incelemelerinde dilden dile geçen kültürlerle farklılığın olabileceğini ortak görüş olarak söylediler. Böyle kulaktan dolma değil de belgelere ve kaynaklara dayanan bir inceleme konusu olursa bu toplumsal farklılıkların nedenleri daha iyi anlaşılır kanısındayım. Bu Çerkez köyünde öğrencilerim okula pek temiz gelirdi. Siyah önlükleri, beyaz yakaları, saçlarına taktıkları beyaz kurdeleleriyle çiçek bahçesine benzerlerdi. Bir gün sınıfa girdiğimde baktım, terlik var herkesin ayağında. Kışın çok çamur olurdu o yörenin köyleri. Kışın çamuru ile tanınırdı oralar. Kirliydi, oynaktı toprak, yutardı kaldırımları. İşte onun için ayakları terlikliydi. Lastik çizmeleri dizilmişti kapının sağ tarafına. Dersten saat 15:10'da çıkar doğru kızak yapmaya giderdik öğrencilerimle. Köyün kızları, delikanlılarıyla. Şoförünüze güvenin derdi 66 yaşındaki Hacı Ebi. Adının Türkçe karşılığı Hacı Bey'di ama Hacı Ebi derlerdi. Belki başka bir anlamı vardı Adiye dilinde. Geniş omuzları ön cephesini kapatan bembeyaz minder büyüklüğünde uzun, temiz, taranmış bakımlı sakalı ile sevimli bir ihtiyardı. Hacibi'ye ihtiyar demem yaşından dolayıdır. Gönlü ve biyolojik yapısı çok gençti. Savaşlara girmiş çıkmış, esir almış, esir olmuş, yaralanmış, yaralamış, yani feleğin çemberinden geçmiş bir insandı Hacibi. Son derece sağlıklı, hayat doluydu. Duru Türkçesi güzel konuşması ile okumayı yazmayı bilmeyen bu adam hemen dikkati çekerdi. Severdim Hacibi ile söyleşi yapmayı. Gün görmüş, gurbet görmüş, cephelerde dövüşmüş, okuyabilseydi, eğitimden geçseydi, dil bilimci, edebiyatçı, belki de ünlü bir tiyatrocu olurdu diye düşünürdüm o zaman. Ne edersin, kimi ayran bulamaz içmeye, kimi tahtırevanla gider sıçmaya derdi halam. Hacibi, ya bizim zamanımızda bu imkan olmalıydı, ya ben şimdi çocuk olmalıydım derdi. Bir gün bu yaştan sonra çocuk sayılırsın, yarın beyaz yaka takın gel okula dedim. Güldü Hacibi. Bir yıl sonra öldü Hacibi. Öldüğünde askerdeydim. Hastalanmış, ilaç alamamış, tedavi görememiş, doktora gidememiş zavallı. Sevgili dostum Hacibi, senin zamanında da vardı okul. O zaman da vardı okuyanlar. Senin payına savaşmak, yaralamak, yaralanmak, sonra da ilaçsızlıktan ölmek düştü. Kaderin cilvesi değildir bir eşek yükü odun satarak geçinmek. Senin etini kemiğini yiyenlerin güftesidir bu. O kışı öyle geçirdik Fakahmet'te. Bahar geldi, yeşillendi kırlar. Ağaçlar çiçek doldu, okulumuz tatil oldu. Gündüzleri köy ıssız, sessiz, kimsesiz kaldı. Herkes bahçelere, tarlalara doldu. Biz de semaverimizi yanımıza aldık. Her gün bir bahçede, bir tarlada olduk. Çapa yapanla çapa yaptık, ot ayıkladık, maniler, türküler söyledik. İşte bizim tatilimiz, eğlencemiz buydu. Aslında dünyamız da küçüktü. Ne sinema, ne tiyatro, ne deniz bilirdik. Yılda bir tiyatro gelirse, haberimiz de olursa ve de tatil gününe rastlarsa, rastlantıyla tiyatroya gittiğimiz olurdu. Fakahmet'te çalışırken Ağdalılar altın bulmuşlar diye bir haber duyduk. Öğretmen olduğum köyün meraklı komşuları bana geldiler. Gidelim öğrenelim şu altınları diye. Kırmadım onları, gittik. İnkar ettiler, bulmadık dediler, yok dediler. Beni çağırdılar gizli olarak, gösterdiler bana. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlıların Türkiye'deki Rumlara yardım olarak gönderdikleri altınlardan. 10-15 tane bulmuşlar, yerini de öğrendim. Altınları nasıl bulduklarını da anlattı çocuk. Biz o zaman eskilerden kalma altın sandık. Ertesi günü saat 8'de geldiler, mağaraya gideceğiz diye bizim defineciler. Boşa gidiyoruz diye ısrar ettimse de fayda etmedi. O gün gittik mağaraya, keşfini yaptık. Mağaranın üst kısmında bir yerin Horasan'la kapatılmış olduğu izlenimini edindiler bizim defineciler. Hazine burada dediler. Dipnot: Horasan, çimentonun bulunmasından önce harç yerine kullanılan madde. O gün döndük. Akşamdan malzememizi hazırlayıp erkenden gideceğiz. Tepeden deleceğiz mağarayı, ineceğiz hazineye diye karar verdiler. Gittik erkenden mağaraya, ne görsek beğenirsiniz. Sırçalı, Çıkrık, Üçköy ve Devletoğlan köylerinin bütün insanları kazmaları, kürekleriyle, kalburları, elekleriyle gelmişler. Her biri grup grup kazıyorlar ve eliyorlar. İçlerinden birinin bir altın bulması umutları arttırdı. Herkes toplandı başına, incelediler altını ve yeniden girişler işe. Ayrıca çalışmadan, kazmadan, işe girişmeden seyredenler var. Doğan gibi, Şahin gibi, Yırtıcı Kuş gibi. 3-5 altın çıkarsa binerler tepesine adamın, karışır ortalık. Geçilmez önüne, yerler birbirlerini. Korkuyorum, endişe ediyorum, hiç istemiyorum bir şey çıkmasını. Hepsinin yüzünü ayrı ayrı inceliyorum. Sonra baktım babam da gelmiş, elinde 4 köşe 2 çubukla. Üzerinde ayetler yazılı çubukların. İki ucu mafsallı, birbirine geçmiş. İki ucundan tutmuş, okuyarak gezdiriyor çubuğu. Çubuk ne tarafa dönerse o tarafa dönüyor, yürüyor arkasından. Aşağı yere doğru dönerse çubuğun ucu, kazın burayı diyor. Çubuğu ben tuttum, babam okudu, dönmedi bir tarafa. Sende itikat yok ki dedi. Öğretmen olduğum köyden Ali Şahin tuttu, çubukta yine hareket yok. Hester dedi, sen onun arkadaşı değil misin, sende de itikat yok dedi. Sende oluyor da bende niye olmuyor diye takıldı arkadaşım. Bizimkiler karar verdiğimiz gibi başladılar tepeden delmeye. İki köyün gözü açık ve gözü pek insanları kendiliğinden birleşiverdiler. Akrabalığın, dostluğun, kardeşliğin önüne geçti çıkar birliği. Birleşenlerin içinde güvenmedikleri de vardı. Hele Kara Nuri'ye hiç mi hiç güvenmiyorlardı. Benim hatırım için babamı da ortak yaptılar. Kara Nuri bir evden iki kişi olmaz diye itiraz ettiyse de dinlemediler. Evleri ayrı, yolları ayrı, köyleri bile ayrı dediler. Babam istemedi. Ben ortak değilim, gidiyorum dedi. Çöpleri burada hazinede yok dedi. Oysa ki bir saat önce hazineye hakim olan cinleri kovalıyordu habire. Umudu kesilmişti babamın. Öğle yemeği molası verildi. Küme küme oturdular. Köyler karışık. Şaka yapa yapa, güle eğlene yeniyor azıklar. Ama bir şey çıkarsa kalmayacak bu gönül birliği. Belki ortaklıklar bile bozulacak. Bizimkiler ayrı oturdu azıklarını yemeye. Karar aldılar. Hazineye yaklaşıldığında herkes çıkacak, ben ineceğim. Hazinenin bulunacağına kesin gözle bakılıyor. Ben de çıkmayacağını biliyorum. Ama ya çıkarsa, olacaklar geliyor gözümün önüne. Herkes silahlı. Benim gibi bir şey çıkmasını istemeyenler var. Kendi hayatımızdan korkuyorum. Yerler alimallah birbirlerini bunlar dedi taş kafa. Bizim grupta şu Kara Nuri olmasaydı çok iyi olacaktı diye söylenenler var. Ama Kara Nuri de gözü pek insan. 10 kişiye pabuç bırakmaz. Hazineye yaklaştığımız zaman aman Kara Nuri olmasın aşağıda dedi Osman. Önce koynuna koltuğuna doldurur, artanını bize verir dedi. Kara Nuri yapmam diye cevapladı Osman'ı. Celal, canını da ödemek istersen yap diye gözdağı verdi Kara Nuri'ye. Oysa ki ortakların hepsi Kara Nuri'den beter. Kara Nuri'nin adı çıkmış bir kere. Uzun urganlara bağlanarak merdiven yaptık. Uçlarını kocaman ağaçlara bağlayarak güvenceye aldık. İp merdivenle aşağı inilerek kısa saplı kazmayla kazmaya, toprağı kovayla çekip dökmeye başladık. Bütün işlerini bıraktılar. 30 metre öteden seyrediyor köylüler. Avına bakan yırtıcı kuş gibi. Ya bir şey çıkarsa ne olacak, işte orası belli değil. Sonucunu kestirmek zor. Kazmanın sesi değişti. Madeni ses geliyor. Çık öğretmen, insin aşağıya dediler. Kara Nuri ağırdan aldıysa da çıkardılar, indirdiler beni. Altın birden uçarsa diye ipin ucunu belime bağlayarak kendimi güvenceye aldım. Mağaranın içinde, çevresinde kimse kalmasın dedim. Boş haberini alınca kazmaya başladım. Birkaç kazma darbesinden sonra altım uçtu. Asılı kaldım bacanın içinde. Tonlarla taş yığıldı aşağıya. Bütün köylüler, bütün insanlar saldırmış taşlara. Ortaklıklar bozulmuş, herkes kendine çalışıyor. Unuttular beni burada. Dışarıda kavgaya benzer gürültüler geliyor. Yiyor insanlar birbirini diye düşündüm. Gürültü azaldı, dışarı çıktım, oturup seyretmeye başladım. Tonlarca taşı boşalttılar mağaradan. Bir şey çıkmadığına sevindim doğrusu. Böyle arkadaşlık mı olur? Ya taşlarla ben de inseydim aşağıya, ya başıma bir taş düşseydi ne olacaktı diye sitem ettim. En güvencede olan sendin. Ya altın çıksaydı ne olurdu? Dönerdi ortalık kan gölüne diye gönlümü almaya çalıştılar. O yıl bizi askere çağırdılar. Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı anlaşmışlar. 10 yıl geç aldılar askere. Yedek subay okulunda askeri danışman olarak Amerikalı subaylar vardı. Her şeyimize karışırlardı. Hiç sevmezdik onları. Johnny'lerden hoşlanmadıkları tavrından belliydi subaylarımızın da. Amerikalı bir ast subay bizim daha üst rütbedeki subaylarımıza selam vermediği gibi onlardan selam vermelerini bekliyordu. Ayrıca bunun dedikodusu da yapılıyordu. 40. dönem piyade yedek subay okulunun %90'ı öğretmendi. Öğretmenliğimizden kaynaklanan bir alışkanlıkla derslerimizi iyi dinler ve disiplinli davranırdık. En çok da Kore Savaşı'na katılan subayların anılarını dinlemeyi severdik. Kore'de kadınlarla olan ilişkilerini ballandıra ballandıra anlatırlar. Japon hamamlarındaki tellak kadınlardan söz ederlerdi. Bölüğümüzde iki tane dil tarihten mezun arkadaşımız vardı. Sessiz ve kibar arkadaşlardı. Hep ikisi gezer, kimse ile de ilişkileri olmazdı. Bunlar solcuymuş, bunlar komünistmiş, bunlar tehlikeli mi tehlikeliymiş. Hiç kimse bunlarla konuşmazdı. Korkarlardı çavuş çıkacağız diye. Ben de konuşmuyordum onlarla. Korkuyordum çavuş çıkarım diye. Zaten onlar da konuşmuyordu bizimle. Ben bazı günler sabah temizliğinde lavaboda karşılaşınca merhabalaşırdım. Kibarca selamımı alır hatırımı sorarlar. Belki onlar zararımız dokunmasın diye konuşmuyorlardı. Ben de biri görür muhbirlik yapar da çavuş çıkarım diye konuşmuyordum. Fikir akrabalığımız yoktu. Ben solun S'sini bile bilmiyordum. Adını bile bilmediğim bu arkadaşlarımız beni belki de solcu sanıyorlardı. Ben bu arkadaşlara bir demokrat olarak bakıyordum. Onları devre sonunu beklemeden yolladılar askeri birliğe, hem de çavuş olarak. Yedek subay okulunu bitirdik, soyunduk, giyindik, rütbelerimiz takılı olarak çıktık diploma törenine. Bazı isimleri okuyarak idareye çağırmaya başladılar. Anlaşılmıştı niye çağırdıkları. Herkesin yüreği gürp gürp vurmaya başladı. Zaten bize dışarıda komünist demiyorlar mıydı? Başarısızlıktan birliklere çavuş olarak giden olmadı hiç bizim dönemde. Hep siyasi nedenlerle soyuldu elbiseler. Solcu oldukları için doldu jipler. Komünist diye yolladılar birliklere. Çavuş çıkmak umurumuzda bile değildi ama fakir fukara çocuğuyduk. Yoksulluk bize dedemizden babamızdan mirastı. Bir yıl maaşsız askerlik yapmak zordu bizim için. Kuralarımızı çektik. Sapanca Kurtköy Müstakil yani bağımsız tank savar taburuna düştüm. 15 gün izinden sonra birliklerimize katıldık. Taburumuz ormanla Sapanca Gölü'nün arasında, yani Mavi Göl'ün yeşil ormanda kucaklaştığı yerde. Çevresi kayın, ıhlamur, kestane, gürgen ağaçlarıyla sarılmış. Bahçeler meyve ağaçları ile örülmüş. Güzelliğin fermanı burada yazılmış. Çirkinliğin kökü burada kazanmış. Meyvenin sebzenin harmanı burada kurulmuş. Toprağın zenginliği, insanların tembelliği burada görülmüştür. Güvenmişler topraklarına, ağırdan almışlar. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle insanlar hareketlenmiş, daha bir yeşile boyanmış çevre. Sosyal yapının gelişmesi, sosyal ihtiyaçların artmasına neden olunca bunlar da çalışmak, üretmek zorunda kalmışlar. Bizim oralarda toprak verimsiz, insanlar çalışkandır. Zorla alırlar doğanın elinden, öyle doyurabilirler karınlarını. Bu köyde 10 liraya bahçe içerisinde güzel bir ev kiraladım. Kira maaşımın 40'ta biri kadar. Köy cennet gibi güzel. Halkı Çerkezlerin vubuh kolundan. Padişaha kız vermişler, saraya cariye göndermişler. Sarayla içli dışlı olmuşlar. Kuvvayi Milliye'de padişah tarafını tutmuşlar. Köyde yaşlı kadınlara saraylı derlerdi. Çoğu saraydan çıkmaydı. Yaşlı kesim bilirdi vubuhçayı. Şimdi bu dili bilen kalmadı dünyada. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişi kalmıştı. O da öleli bir yıl oldu. Dünya dil bilimcileri adam ölmeden önce bu dili ihya etme çabasındaydılar. Bilmem başarılı olabildiler mi? Dilleri unutturmaya değil, unutturmamaya çalışmalıdır. Taburumuzun yeri de pek güzel. Amerikalılar da yok burada. Bu yüzden şanslıyız. Onların çirkin yüzünü görmek istemiyoruz. Arkadaşlarımız böyle konuşuyorlar aralarında. Yedek subayların tepkisi var. Bizim üstümüzdeki subaylar ne diyorlar henüz bilmiyoruz. İleride öğreneceğiz. Suyu tertemiz, Sapanca Gölü'nde balık bol. Daha bozulmamış doğa. Doğanın bozulmaya, insanların yavaş yavaş yozlaşmaya başladığı yıllar. Siyasilerin oy alabilmek için her şeyin geçerli sayıldığı yıllar o yıllar. Çok partili yaşama geçilmiş ama siyasi iktidarın kendine hizmet beklemesinin, halka hizmet götürmeden önce düşünüldüğü yıllar. Şimdi Sapanca Gölü de körfezle kirlenmiş, yaşamıyormuş artık canlılar. Martılar karalara çekilmiş, yüzmüyormuş karabataklar. Yalnız deniz mi? Akarsular, karalar, ormanlar da payını almış, yalnız ulaşılmayan dağ başları kalmış. Bu ülkeye kim yapmış bu kötülüğü? Gelin birlikte araştıralım, kim ihanet etmiş yeşile maviye? Ben etmedim. Koyunlarını otlatan çoban da değil, dairesinde çalışan memur değil, doktor değil, öğretmen değil, avukat değil, ozan değil, yazar değil, işçi değil, çiftçi değil. Öyleyse kim? Kim olacak? Elbette ülkeyi yönetenler. İktidarıyla, muhalefetiyle, sermayesi patronu ile, dış sermayesi işbirlikçisi ile, iş ve çıkar birliği içinde olanlar, el ve gönül birliği içinde etmişlerdir ülkenin içine. Köy köy, kent kent dolaşıp geçmişin hesabını soracağız diyenler, iş başına gelince de geçmişe sünger çekenler. Onlar da bizden hesap sorar diye korkanlar, kendine güvenmeyenler, çalanlar, çırpanlar. 2 dakika 13 saniyede maaşlarını hiç muhalefet etmeden katlayanlar, geçmişi katarak geleceği hesap ederek, emeklilik maaşlarını gözümüzün içine baka baka usumuzun kabul etmeyeceği şekilde yükseltenler, savaş görmediği halde savaştan çıkan ülkelere el açanlar, oralara işçi gönderenler. Siz bir borç aldığınız ülkelere bakın, bir de borçtan öldürdüğünüz ülkenize bakın. Barış treniyle İncirlik üssüne gitmiştik. Gazeteci Mustafa Ekmekçi bir fıkra anlatmıştı. Fıkraların sahibi belli olmaz. Dilden dile gelir, bazen de yazılı kaynaklara konuk olur. Bir Amerikalı Anadolu'da bir köyde konuk olmuş. Yedirmişler, içirmişler, çişi gelince de gemici feneriyle biri önde, biri arkada götürmüşler tarlanın ortasına. Çişini yaptırmışlar. Gelip odaya oturunca sormuşlar, ülkemizi beğendiniz mi diye. Amerikalı, ülkeniz güzel, insanlarınız güzel, konuk seversiniz ama sizde organizasyon yok deyince köylünün biri, bizde organizasyon olsa siz ta Amerika'dan kalkıp buraya gelip babadan dededen kalma tarlanın ortasına sıçabilir miydiniz demiş. Bütün fabrikalar akarsu kenarlarına, deniz kıyılarına, en güzel tarım alanlarına yapılmış. Yıllarca bu böyle devam etmiş, hala da etmekte. Isı dumanı ile havayı, artıkları ile de denizlerimizi, akarsularımızı kirletmektedir. Bundan rahatsız olan yok. Söyleyin bakalım, şimdi tarlanın ortasına kim sıçıyor? Geçen gün TV reklamlarında güzel bir ses, çevremizi temiz tutalım diye reklam yaptı, öğüt verdi. Bana söyleniyormuş gibi geldi. Programı kim yaptı onu da bilmem. Ben piknik yerine kibrit çöpü bile atmadım, ufak çişimi de yapmadım. Yönünüzü dönderin öteye, ilikleyin önünüzü, eğilin yerlere kadar. Varsa yüreğiniz kirletenlere söyleyin. Eğer korkuyorsanız bu programı bana yaptırın. Göstereyim cümle aleme şu tarlanın ortasına sıçanları. Bunu söylerken sözüm duyurum yapan spikerlere değil, ülkenin çevre konusundaki genel politikasına yüzeyden bakanlaradır. Gerçeklere yüz çevirenleredir. Nedenlerine inmeyenleredir. Memleket sorunlarına kısa vadede bakan siyasal iktidarlaradır. Sözüm ve eleştirim, başkalarının pisliğini bize mal edenleredir. 6. ayrımın sonu. Sayfa 95.